İz düşüm. Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, İz Düşüm'de birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Alişan Yıldız, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün İz Düşüm'de ilginç bir araştırmaya imza atmış Bilgesam, Bilgi Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türkiye'de Değerler ve Tutumlar başlıklı bu araştırmanın ayrıntılarını ve amacını öğreneceğiz. Doktor Salih Yürek hocamızdan. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Ak Yürek, hoş bulduk, pardon.
Daha girer girmez hocam Ak Yürek şeklinde bir hata yaptım, özür dilerim.
Estağfurullah.
Sonunu nasıl getireceğiz programı bilmiyorum.
Evet.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, hemen ardından TOB Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, devam ediyorum hocam hatalar yapmaya. Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, emekli büyükelçi Profesör Doktor Ali Enginoba bizlerle olacak. Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın Afrika ziyaretlerini konuşacağız. Telefon numaralarımızı anımsatayım. 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Kısa mesaj numaramız 535-472-6011. Umarım bunlarda bir hata yapmamıştırımdır. Neslihan'a sorayım, hayır yapmadın diyor. Başlayacağız az sonra söyleşimize sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, tanım şu: bir toplumun değerlerini, o toplumun geleneği, hukuk sistemi, dini ve tarihiyle iç içe geçmiş bir kültür katmanı olarak tanımlamak mümkün. Hocam şimdi tanım bu. Siz de Bilgesam olarak Türkiye'de Değerler ve Tutumlar adlı bir çalışma gerçekleştirmişsiniz. Şimdi bu çalışmayı hangi amaçla gerçekleştirdiniz?
Hangi amaçla gerçekleştirdik? İşin gerçeği, herkesin gözlemlediği bir problem var. O da kişilerin inançlarının değerlerine yansımadığı, değerlerin bu kişilerin tutumlarını olumlu anlamda belirlemediği noktasında toplumsal yaşamda pek çok problem var. Bunu trafikten sözünde durmaya kadar, ticaretteki çek problemlerinden ödeme problemlerine kadar, toplumun tüm alanında, apartman yaşamından sokaktaki kurallara kadar her alanda biz Türkiye'de kuralsızlığı görüyoruz.
Ama hocam buradan biraz aslında felsefenin alanına geçmiyor musunuz? Değerler dediğinizde de bir relativite işin içerisine girmiyor mu?
Var tabii. Yani şimdi toplumlar arası bir hem relativite var. Değerler farklılaşıyor tabii. Yani biz kendi toplumumuzun değerleri, bir gelenek ve değerleri tartışılabilir. Her zaman doğruyu sunmayabilir ve başka değerleri de bizim yargılamamız mümkün değil. Ama biz resmini koymaya çalışıyoruz. Yani mümkünse okuyan dinleyicilerimiz ya da dinleyen dinleyicilerimiz kendi kararlarını kendileri versinler. Biz tutumları koyalım, değerleri koyalım. Zaten tutumlar dediğimiz farklı değerlerden beslenen davranışlar, gündelik yaşama yansıyan tutumlar olarak tanımlamamız gerekiyor bizim. Sırf değer olarak tanımladığımızda bir şeyi kaçırıyoruz. Uygulama ayağını atlamış oluyoruz. Kişilerde değerler oturmuş olabilir ama içselleştirilmemiş olabilir. Tutumlara yansımıyor olabilir ki Türkiye'deki temel problemlerden birisi sözünde durmamanın yanlış olduğu bilinmesine rağmen yalan söylemenin
hocam,
yanlış olduğu.
Hocam yine bir sorun daha var oraya geçmeden. Şu anda sizin bahsettiğiniz bu çalışma felsefenin ahlak ve değerler başlığı altında değerlendirilmesi gereken bir çalışma.
Kesinlikle.
Amaçladığınız, arzuladığınız bu muydu?
Bir noktada o tabii ama biraz halk tabanında biz hiç olayın etik boyutuna girmeden direkt bilinen, gözlenen davranışlar boyutunda gittik.
Buyurun.
Dolayısıyla
evet.
Çalışmayı Nisan ayında gerçekleştirdik. Yaklaşık 1650 kişilik bir örneklem kitlemiz var. Tamamı üniversite mezunu. şeyi katmadık. Sınır sayısı sınırlı olduğu için aslında 2000 üzerinde örneklemimiz. Lise mezunu ve altını örneklem sayısı ve temsil edicilik yönünden yeterli olmadığı için dedik ki ya bir üniversite mezunu okumuş yazmış insanımızda bu ne durumda? Burada durum kötüyse zaten aşağı bakmamıza gerek yok diye düşündük. Belki bu da bir ön yargı içeriği olabilir ama ve biz üniversite mezunları arasında bir analiz yaptık.
Bir önerme diyelim hocam önerme.
Bir önerme değil, evet önerme yani evet. Üniversite mezunları arasında bir çalışma yaptık.
Toplumun eğitimli kesimi.
Evet yani 7 ana başlıkta güven dahil bireysel ilişkiler toplumsal ilişkilerle ilgili farklı konularımız farklı sorularımız var. Bulguların daha
hocam,
çarpıcı oldu.
Hocam 7 ana başlığı seçerken 7 ana günahtan mı hareket ettiniz böyle bir kaygınız oldu mu birden merak ettim bunu.
Yok hayır. öyle bir şeyimiz yok. Soruların tamamını yazdığımızda, farklı çalışmaların bulgularını koyduğumuzda bu 7 ana başlığı da biz gruplayarak yaptık. Şimdi farklı bir makale çalışması var. Orada farklı bir başlıklandırmaya gidiyoruz. Daha akademik bir başlıklandırma.
Tamam hocam. Şimdiden itibaren çok geçmeyeceğim. Buyurun siz amaçlarınızı ve şeyin kapsamını bizlere aktarınız.
Aslında burada çalışmanın ana amacı insanlarda değerler ve tutumlar bağlamında toplumdaki genel ahlak düzeyini resmetmek. Bizim amacımız o. Birinci temelde değerlerini insanların ortaya koymak. İlk aşamasında onu yapıyoruz. Çalışmanın sorularına bakma şansı olursa dinleyicilerimizin. İkinci aşamada biz bu değerleri kişiler günlük yaşamına ne kadar yansıtıyor onu ölçüyoruz. Üçüncü aşamada toplumda bu değerleri, bu tutumları hangi oranda gözlüyor? Sözünde durmak. Eyleminde olduğu gibi ya da davranışında olduğu gibi, değerinde olduğu gibi. Bunu toplumda sözünde durmama davranışını ya da randevuya geç kalma davranışını hangi sıklıkta gözlüyor? Üç tane boyutu var çalışmanın. Çalışmanın çerçevesine baktığımızda. Yani değer boyutu, kişisel bu davranışı sergileme sıklığı, toplumda gözlemleme sıklığı. Çok çarpıcı bulguların çıkma nedeni de bu metodoloji başka ben bir çalışmada görmedim değerler çalışmasında.
Sözünüzü kesmeyeceğim diye araya girmedim.
Buyurun
ama
lütfen duramam. Yoksa ben tek başıma biraz zor konuşurum.
Hocam metodoloji ilgimi çekti gerçekten.
Yani Cengiz Yılmaz hocam var ODTÜ'den onun benzer bir çalışması vardı onun da yardımını aldık ama çalışmanın sıklık bölümü özellikle diğer bölümleri belki değer bölümündeki maddeler biraz uyarlanmış olabilir ama sıklık bölümü bu çalışmaya özel bilakis kişilerin tutarlılıklarını ortaya koymaya çalışan çalışma genelinde Türkiye'deki insanların dürüstlüğünü ve tutarlılığını ortaya koymaya çalışan bir metodoloji içeriyor. İşin gerçeği bu.
Yani hocam şimdi insanlara siz soruyorsunuz bu doğru bu mudur eğri bu mudur? Doğru budur.
Doğru bir tespit ediyorlar.
Ediyorlar. Ama yani uygulamaya, yaşama geçirmeye geldiğinde?
Biraz aksaklığım var benim. Çok da problemim yok diyor insanlar. Diyorsunuz ki peki toplum ne durumda? Toplum çok kötü diyor herkes. Toplum çok kötü. Ben iyiyim diyor.
Ya ben yapmıyorum ama onlar.
Onlar yapıyor. Böyle.
Ve bunu herkes söylüyor.
Bunu herkes söylüyor. Bu tabii çalışmanın geneli ve örneklemin büyüklüğü, temsil ediciliği bağlamında baktığımızda insanlar farklı nedenlerle yalan söylüyorlar. İşin gerçeği bu. Bir ikiyüzlülük var burada. Bunu yenemiyoruz biz herhalde toplumda. Bunun belli nedenleri var. Bilinen nedenlerinden bir tanesi insanların batı toplumlarında da olan sosyal beğenilik etkisi var bu çalışmada da ölçülen. Ya beklenen cevapları vermeyi insanlar tercih ediyor. Ben farklı cevap verirsem toplumsal kriterleri bozmuş olurum. Kendimi zor duruma düşürürüm gibi bir batı toplumlarında daha az olan, bizde daha yüksek olan bir sosyal beğenilik etkisi var burada. İkiyüzlülüğümüzün nedenlerinden bir tanesi o. Yani ben kırmızı ışıkta geçmiyorum ama toplumda %40 oranında insanlar geçiyor. %25 oranında geçiyor. Ben sözümde duruyorum. %5 fren var. %5 hata yapıyorum ama toplum %40 hata yapıyor. Bu örneklem 1600 kişi içinde bu hipotez çöküyor zaten. Yani ben yapmıyorum, onlar yapıyor. Bu tamamen kaçamak bir cevap. Beklenen bir cevap. Dolayısıyla bize burada doğruyu söyleyen gözlemler doğruya daha yakın burada. Toplumsal durumu, toplumsal ahlak durumunu gözlemler daha rahat veriyor. Dikkat ettiğimizde de bireysel ilişkiler dahil yalan söylemek, randevuya geç kalmak, sözünde durmamak, trafik ışığında geçmek, kırmızı ışıkta geçmek. Bu gibi çok mesela sırada kuyrukta araya girmek.
Ya kaynak da, yapmak diyelim hocam.
Gerçi tabiriyle. Şimdi şey biraz azaldı. Kuyumatik dediğimiz sıra makinaları girdiğinden beri mertlik biraz bozuldu. Onu yapamıyor herkes. Evet. Kavga dövüş çıkıyor ama. Şimdi bunların hepsinde maalesef %40, %50'ler düzeyinde toplumda bozulma olduğunu bireyler kendisi söylüyor. Toplumun iyi durumda olmadığını söylüyor. Bu büyük oranda çalışmanın verileri ve analizleri bunun doğru olduğunu gösteriyor zaten. Farklı nedenlere girebiliriz. Yani bunu aşmamız gerekir mi? Önce ben şunu söyleyeyim. Yani bu değerlerle ilgili örnekler verelim mi, yoksa bunun nedenselliği üzerine mi konuşalım Sedat?
Hocam önce örneklerimizi netleştirelim ve sonra da nedenlerine geçelim. Uygun görürseniz.
Ne demek? Şimdi demin saydığım o üç boyut zarar göreceği bir durumda yalan söylemek, ki bunun kabul düzeyi inanmayacaksınız %51 çıkmış. Diyor ki zarar göreceği bir durumda bir kişi yalan söyleyebilir. Bu şu demek, trafikte kaza yaptınız, yalan söylemek mübah. Yani toplumun yarısı bu davranışı yapılabilir, kabul edilebilir bir davranış olarak görüyor. Bu benim açımdan kabul edilemez ama bilmiyorum. Demek ki toplam kabul edilebilir buluyor.
Hocam bu soruyu biraz daha açmak gerekirse, kendini tehdit altında, işte ne bileyim bir mağduriyet durumunda yalan söylemek olarak yanıtlamış olabilirler mi?
Ya o taraf biraz şey vardır İslami örneklerde de, ama o şu vardır. Bedensel olarak önemli bir zarar göreceği durumda kişi, bir tehdit, önemli bir altında, tehdit olduğunda, evet, o tarafa biraz yönelim olabilir bu soruda. Yani bir sapma olabilir o noktada. Ama zarar göreceği bir durum genel, yani maddi zarar, arabası çarpmıştır, başka bir problem olmuştur. Acite edici bir şey yok burada, tanım yok aslında, bir durum var. Dolayısıyla kişi zarar göreceğini bilse bile doğruyu söylemesiyle ilgili dini bildiğimiz argümanlar da var, değerler de var.
Hatta buyruk var hocam.
Buyruk vardı.
Yani yalan söylemeyiniz.
Yalan söylemeyiniz diyor. Yani aleyhinize bile olsa yalan söylemeyiniz diyor. Buradaki bireysel değerler, bireysel ilişkilerde sergilenen değerlerin sözünde durmamak, randevuya geç kalmak.
Hocam ona geçmeden yalan konusunda biraz daha.
Yalanı açalım mı biraz?
Açalım, çünkü çok bulaşıcı bir hastalıktır yalan. Toplumları çürüten bir hastalıktır.
Bu
büyük bir beladır.
Büyük bir bela, gerçekten büyük bela. Dürüstlük anlamında farklı kültürlerin değerlerini, bizim beğenmediğimiz farklı kültürlerin geleneklerini, yalan konusundaki dürüstlüklerini ortaya koyduğumuzda, bir örnek anlatayım. Geçen bir yaşamış birisi anlattı, bir subay anlattı bunu. Hafta sonu izine çıkacağım diye sevgilisine haber veren bir Amerikalı subay, nöbetçiyim diye haber veren bir Amerikalı subayın sözlüsü, nişanlısı kıtaya ziyarete gidiyor. Madem nöbetçi, moral olayım diye gidiyor. Yalan söylediğini fark ediyor. Çünkü oradaki kişilere başvurduğunda anlıyor ki nöbetçi değil o gün. Başka bir nedenle yalan söylemiş. Kişiyi oradan uzaklaştırıyorlar. Bakın.
Subayı.
Subayı oradan uzaklaştırıyorlar. Bu örneklerden bir tanesi. Bir ikinci örnek vereyim ben. Amerikalı subaylar internet üzerinden bir kontrol olmadan pek çok değerlendirme sınavına giriyorlar. Bizim subaylarımız bir ortak ortamda bunu anlamakta zorlanıyorlar. Bunun en az 10 tane şahidi var benim bildiğim. Bir diğer örnek, Bosna'da ben çalıştım. Sarı zarfın üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Özel kullanım durumunda, devlet malı sarı zarfın üzerinde, özel kullanım durumunda cezası $350 yazıyor. Zarfım hala durur bende, bana verilen bir zarf. İki defa böyle bir hata işleyen bir kişiyi de ya o postan gönderiyorlar ya oradan ayırıyorlar. Ya yani dürüstlük Batı toplumlarında, Anglo-Sakson kültüründe bu kadar önemli. O yüzden sözünde durma kavramı da, davranışı da çok önemli bir davranış. Bizim temel problemimiz nereden geliyor? Ona bakacak olursak buradaki sorularda biz diyoruz ki acaba bunu, bu kavramı, sözünde durmak değerini insanlar nereden almışlar? Bunu neyle ilişkilendiriyorlar? Evrensel etik değerlerle mi ilişkilendiriyorlar? Dini değerlerle mi ilişkilendiriyorlar? Yoksa gelenekle mi ilişkilendiriyorlar? İşin tacağı tarafı burada.
Bu çok önemli bir soru,
evet,
hocam. Evet.
Evrensel etik değerlerle eşleştirilme düzeyi %50. Ya bu da garabet bir durum. Ama dinen yanlış, günah bulanların oranı %33.
Allah Allah hocam, nasıl yorumlayacağız şimdi bunu?
Yani bilmiyorum, biraz buna herhalde çalışmak lazım. Yani yorumu kolay bir şey değil, zaten resim ortada. Yani bizim bildiğimiz din, gerçekten kabul ettiğimiz miras olarak kalan dinle gerçek din birbiriyle örtüşüyor mu? Yoksa biz neredeyiz? Ahlak durumuyla ilgili kriterlere vurduğumuzda biz neredeyiz, bunu bir kere ortaya koymamız gerekiyor. İnsanların dini bilmediği ya da dini argümanları, bu İslam'la ilgisi yok, bu Budizmin de temel öğretileri arasındadır. Kutsal kitapların da dört dinin de temel öğretileri arasındadır. Bizim ölçtüğümüz şeylerin tamamı hemen hemen aynı bağlamda. Dolayısıyla bir toplumun yalan söylemeyi dinle, dini değer olarak ilişkilendirmemiş olması %70'ler düzeyinde bana göre fecaat bir durum. O yüzden zaten bu toplumda yalancılık, sözünde durmama, randevuya geç kalma, başkasının hakkına tecavüz bu düzeyde. Yani bunu bir mesuliyet olarak görmüyor insanlar. Yani bunu muhafazakarlık bağlamında açmak da istemiyorum. Olayı başka yerlere çekenler olabilir ama.
Tabii spekülasyona yol açabilir.
Spekülasyona yol açabilir. Ama değerlerimizi de bilmiyoruz. Ha bunun yanlış davranış olduğunu biliyor belki insanlar. Ki bildiğini söylemiş. %50 gerçi o da çok yüksek değil ama. Ama dinle ilişkilendirme, yani diğer dinleri de katıyoruz. Yani putperestliğe bile gitseniz, Budizm'e de gitseniz, çok tanrılı dinlere de, paganizme de gitseniz bunun kabul düzeyinin çok daha yüksek olması gerekir.
Hocam yani ateistlerin kendi ifadelerine göre, burada herkesin inanışı kendinedir. Ateistlerin ifade, onlar da yalan, bu ahlaki değerlerin kendileri açısından önemli olduklarını ifade ediyorlar. Tabii. Yalan söylememek gibi, yani sonuçta ateist insanlar herhangi bir dine inanmıyorlar. Tanrı tanımaz diye tanımlayalım.
Onlar ama doğruları
da,
var
onların. Yani vardır bizim de, diyorlar kendileri, evet. O bir başka başlık çok ilginç. Başkasının arkasından konuşmak. Yani bu dinen kesinlikle yasaklanmış.
Bunda biraz daha zaten dini bağlam yüksek çıkmış. Çünkü
evet, gıybet.
Gıybet çok sert eleştirilir.
Büyük bir günahtır hocam, evet.
Büyük bir günahtır.
Yani benim inancıma göre, İslam inancına göre. Evet,
evet öyledir. Bu biraz daha işleniyor toplumda. Belki dindar muhafazakar kesimde de iyi işlendiği için belki dinle bağlantısı daha yüksek. Ama herhalde toplumda da en sık gözlenen şeylerden birisi, evet. Herhalde. Yani okumuş yazmışından cahiline kadar her insan Türkiye'de konuşmayı da seviyor. Başkasını çekiştirmeyi de seviyor. İşi gücü yoksa daha çok seviyor tabii. Bir şeyle uğraşmıyorsa. Temel problemlerden birisi de bu galiba. Yani diğer iki boyut, randevuya geç kalmak, sözünde durmamak, bunun yalanla örtüşen tarafları var. Aynı çizgide değerler. Zaten bulgular da diğer bulgularla hemen hemen örtüşüyor. Mesela randevuya geç kalmak dini değerlerle %13 oranında örtüştürülmüş. İşte bunu da anlamak lazım. Yani zamana riayet toplumun temel ahlaki değerlerinden birisi olmazsa bir ekonomi nasıl işler, bir toplum nasıl yükselir? Bunu anlamak da
mümkün. Hocam oraya çalışma hayatında değerler ve tutumlar başlığı var. Burada da ilginç sonuçlar.
Orada da ilginç sonuçlarımız var. Doğru söylüyorsunuz. Bir kere tavası torpili açalım isterseniz.
Lütfen hocam.
Doğu toplumların temel hastalıklarından birisi. Bunu savunanlar da çıkabiliyor tabii. Bu dayanışmadır diyenler de çıkıyor ama. Galiba bizim toplumumuz bir ikili tasnif var. Hofstede ve Trompenaar gibi kültür çalışan kişilerin temel tanımlarından birisi. Universalizm, partikülerizm diye bir ayrım var. Yani evrenselcilik, özelcilik diye, evet. Ayırıyorlar bunu. Kuralcılık bunun içinde şey de var tabii. Evrenselcilik bir anlamda kuralların her ortamda geçerli olmasını ortaya koyuyor. Objektif kriterlerin geçerliliğini savunan bir ayrım. Doğu toplumları hiçbir zaman kuralcı olamadı bir kere. Yani bunu İbni Haldun asabiyetle açıklıyor. Diğer toplumlara geldiğinizde farklı kavramlarla açıklanıyor. Ama kişilerin kendi taraftarını, kendi iç grubunu, kendi aile efradını öncelikli olarak yanlış bile olsa, hatalı bile olsa kayırması, öncelik vermesi temel problemlerden bir tanesi. Bu konuyla ilgili bizde kavramlar bile çalışılmamış. Ben 70-80 tane dünyada çalışılmış kavram buldum. Bir tanesini çok çarpıcı söyleyeyim. Bu başlık altında yüzlerce makale var. Adı da şey, grup içi yalnızlık, gruplar arası adalet. Türkçesi bu.
Evet, yani grup psikolojisi mi
grup
acaba?
Grup psikolojisinden değil, bu biraz kuralların geçerli olmadığı, asabiyetin geçerli olduğu toplumlar için. Ama diğer toplumlarda sıfır düzeyinde değil. Yani in group bias, out group fairness diye tanımlıyor insanlar.
O Türkçesini de söyleyelim hocam, ben çevireyim.
Grup içi yanlılık, gruplar arası adalet.
Evet.
Temel, tabii bizdeki torpil kavramını açıklayan noktalardan birisi bu. Yani işe alımdan bir iş yaptırırken bir tapuda, başka bir yerde kişilerin birilerini araya koyması. Bunun kabul edilebilir bir davranış olduğunu söyleyenler %22, çok düşük aslında. Yalana, sözünde durmamaya göre baktığınızda çok da kabul edilebilir bulmuyor insanlar, ama kendisinin her 6 kişiden bir tanesi ben bunu yapıyorum diyor. Bana göre daha yüksek aslında. Daha yüksek olduğunda gözlemler gösteriyor. %65, 3 kişiden 2 tanesi de toplum bunu her 3 durumdan ikisinde uyguluyor. Bu toplumun temel hastalıklarından birisi diyor. Bu dinle de çok fazla bağdaştırılmıyor. Yine %50'ler düzeyinde bir örtüştürme var. Dini değerlere de örtüştürülmüyor.
Hocam, Almanya'dan dinleyicimizin sorusu var. Bütün toplumlarda farklı değerler var. Yıllardır dost gibi davranan düşmanlarımız var. Örneğin Avrupalı Türkler olarak yıllardır bunu söylüyoruz. Türkiye'nin daha fazla gelişmemesi için teröre destek olan ülkeler, şimdi bakıyoruz sizin yanınızdayız diyorlar. Onlar da ikiyüzlü ve çıkarcı davranıyorlar demiş. Siyasete biraz oradan, bizim sizin söylediklerinizden bağ kurmuş dinleyicimiz. Yorumunuz?
Yorumum şu: Avrupa'nın demokrasi anlayışı, insan hakları anlayışı bir çifte standart. Şöyle bir çifte standart. Ben de gördüm Avrupa'yı. 10-15 ülke gezdim, farklı zamanlarda gittim. Dinleyicimizin tecrübesi mutlaka daha fazladır, ama Avrupalı bir kendi içinde demokrasi, insan hakları anlayışı vardır. Bir üçüncü toplumlara, dışarıdaki toplumlara bakışı farklıdır. Orta Doğu'ya bakışı farklıdır. Yani çifte standart olduğu kesin bir kere. Bunu kendileri de kabul ediyorlar zaten. Dolayısıyla katılıyorum da kendilerine. Ama bu bizim şu an yüzleştiğimiz problemi hafifletmiyor. Yani biz kendi problemlerimizi çözüp kendimizi ahlaklı kılmadığımız, değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece, yani Avrupa'nın ne yaptığı, biz doğru yaptığımız takdirde Avrupa'nın ne yaptığı ben ikinci düzeyde önemli kalır diye düşünüyorum. Ben önce kendimizi düzeltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Meşhur bir söz var değil mi? Yani herkes dünyayı değiştirmek isteriz ama kimse kendinden başlamaz diyor. Biz kendimizden başlayalım. Bu resim biraz kendimizi resmetmek anlamında değerli diye düşünüyorum ben.
Hocam, diğer önemli çıkan sonuçları da dinleyicilerimize bu araştırmanızdan duyuralım ve ardından nedenlere geçelim. Öyle bir metodoloji uygulayalım.
Olur.
Şimdi hediye, bahşiş, buna artık rüşvet dahil.
Onlar evet.
Torpil dahil. Satılan ürünün veya hizmetin hatalı, eksik tarafını söylememek gibi bir sonuç çıkmış.
Evet, bu dinle daha fazla örtüştürülmesine rağmen toplumun %50...
Son derece gayri ahlaki bir davranış hocam. Yani buradan daha bu hafif ifade olmaz.
Açıkça iki yüzlülük tabii. Bir, evet. Bir ürünün bu da şey kadar, gıybet kadar muhafazakar kesimde işlenen, din tarafından öne çıkarılan bir kavram. Ama toplumdaki geçerliğine ve sergilenme sıklığına baktığınızda durum fecaat gerçekten. Yani herkes, ben pazara gitmiyorum epeydir. Yani semt pazarından başlıyor bu davranış. Esnafın her düzeyinde, evini satarken, arabasını satarken, ya şurasında bir arabanın kaza var. Gerçi şimdi otomatik çıkıyor belki sorgulamayla, ama yani dürüst olma noktasında biraz problemimiz var. Biraz değil, bayağı bir problemimiz var. Çalışma onu gösteriyor. Dolayısıyla herkes kaybediyor. Yani programdan önce konuştuğumuz toplumsal güven boyutuna belki geleceğiz, ama işte bu yüzden insanlar birbirine güvenmiyor. Yani toplumsal güven, o yüzden dünyanın en düşük ülkelerinden bir tanesi Türkiye. Yani bunu anlamlandırmak lazım. Bu soruların hepsi toplumsal güvene yansıyan, toplumsal gelişmeye, farkındalığa, ekonomiye yansıyan unsurlar bunların hepsi. O zaman işte ticaret yapamıyorsunuz birbirinize
göre. Hocam, tabii son bir tane araştırma var. Rakamlardan kesin emin değilim ama Norveç'te %75-80 çıkıyor insanların birbirine güvenme oranı. Bizde 5-15. O aralıkta çıkıyor. Yani birbirimize güvenmiyoruz.
Güvenmiyor. Ben dünya çalışmalarında 5 çalışmanın bulgularını biliyorum. Bizim çalışmaya da yansıttık onların bir kısmını. Türkiye'de tanınmayan insanlara güven, yani toplumsal güven, bu çalışmaların hiçbirisinde %15'in üzerine çıkmamış. Bir bizim çalışmada %30'ları buldu. Belki üniversite mezunu olmasının etkisi olabilir, farklı faktörler olabilir. Ama %5 ile 15 arasında değişiyor. Dışarıda söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim o zaman. Türkiye, Dünya Değerler Araştırması'nın çalışmasına göre 2008 mi 2009 mu tarih hatırlamıyorum. Trinidad Tobago'dan sonra sondan ikinci olan bir ülke. Toplumsal güveni en düşük olan iki ülke arasından birisi.
Yani, şimdi Doktor Salih Ali Akyürek hocam, o zaman ben size soruyorum. Bizim milli gelirimiz, işte bu orta gelir tuzağını açsak, 25 bin dolar olsa, kişi başı 30 bin dolar olsa, ne değişir? Daha mutlu ve huzurlu yaşar mıyız bu sonuçlara göre?
Yaşayamayız. Yani o sonuçları, o milli gelir yükselişini biz değerleri yükselterek sağlamamışsak bizim gideceğimiz yer yok. Yani
değerleri yükseltemezsek az önce giriş yaptığınız ticareti, üretimi
düzeltemeyiz. Zaten o düzeye çıkmamız mümkün değil. Yani bu değerler düzelmeden bu toplumun 30 bin dolarlık bir düzeye, 40 bin dolarlık bir düzeye çıkması temel yasalarla zaten örtüşmüyor.
Hocam yani, zaman bitti ama nedenler konusunda da Neslihan'dan ben izin istiyorum. Birkaç dakikanızı daha alacağım. Şimdi bu noktaya gelişimizin nedenleri nedir acaba? Yani biz buna nasıl aşacağız?
Ya bu tabii, bunun kolay bir reçetesi yok zaten. Yani bunu söylemek biraz, ama bir kere bozulmanın resmi ortada, dejenerasyonun resmi ortada. Yani bunun aşılmasının nedeni şu olabilir, çözümlerinden birisi şu olabilir. Türkiye'de bir kere kutuplaşma ortamının ortadan kalkması, özgürlüklerin daha üst düzeylere gelmesi ve toplumdaki her bir bireyi biz bu değerler kapsamında ilkokuldan itibaren, aile ortamından itibaren eğitmemiz gerekiyor. Birbirimize hoşgörüyle bakmamız gerekiyor. Bu noktada iyi bir yerde değiliz. Yani bunun temel şeyi eğitim, çözümü eğitim. Kısa vadeli bir çözümü yok. Yani tepeden inme mühendislik çözümleri bu toplumda da oturmuyor. Bu herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla orta vadeli, uzun vadeli değerlere dönük eğitim çalışmasıyla bu toplumun insanlarını birbiriyle bağdaştırarak, ama en temel şeylerinden bir tanesi de Batılıların yaptığı, Anglo-Sakson kültürünün yaptığı kuralları koyup kurallara uyanlarla uymayanları ayıracak bir denetim mekanizmasının işletilmesi.
Hocam çok kapsamlı bir konu. Örneğin kapitalizmin Avrupa'da gelişme esnasında onun etik altyapısını Avrupalılar Martin Luther'den başlayarak oluşturmayı
Protestan ahlakıyla
becermişler. Evet. Fakat bizde,
ama oluşmayan ülkeler de var hala. Yani Ortodoks olan, Katolik olan, dikkat ettiğinizde şeyde de, Batı kültüründe de tanımlamak lazım, ayırmak lazım. Fazla uzatmayın.
Hayır hocam, ben şunu sormak istiyorum. Acaba eleştiri ve eleştiriye tahammül konusunda da mı sıkıntılarımız var?
Çok büyük sıkıntı var. Yani bütün kültür çalışmalarında
Martin Luther'in temel özelliği sürekli zaten ağır düzeyde Vatikan'ı, yani Katolik Kilisesi'ni eleştirmekle başlamıştı hocam iş.
Eleştiri kültürü İslam coğrafyasının tamamında 1100-1200'lerde bitmiş. Hicri 3. 4. yüzyıldan itibaren eleştiri kültürü ve aklın öne alınması bittiği için toplum eleştirmeyerek geldiği nokta bu. İslam toplumlarının bugünkü durumu aklı kullanmaması, eleştiri kültürünü kabul etmemesi. Bugün bireysel anlamda aile içinde de biz eleştirileri kabul etmiyoruz. Şimdi kuşaklar değiştikçe değişiyor ama yani toplumda da eleştiriyi kabul etmiyoruz. Siyasetçi de kabul etmiyor. Eleştiri kültürüyle ilgili, iletişim kültürüyle ilgili çok büyük problemler var. Doğrudan iletişim kurmayı çatışma nedeni sayan bir kültürümüz var bizim. High context, low context communication diye bir ikili kavram var. Yani ben dolaylı anlatayım.
Evet.
Kırmayayım, dökmeyeyim, çatışma çıkmasın, kimseyle kötü olmayayım. Anadolu'da miras kavgası olmayan aile yoktur. Bu nasıl iletişim? Bu nasıl hak kavramı?
Hatta cinayetlere varan hocam.
Yani doğudan batıya kadar her yerde bu iletişimi olmayan, iletişim özürlü bir toplumu gösteriyor.
Kesinlikle hocam. İki tane tavuk için birbirini öldüren binlerce
yani haberleri dinlemek, vakayı adiyeden haberleri dinlemek bile yeterli.
Hocam zamanımızı bir epey açtık ama bu şey konusunda, bilgesem konusunda da dinleyicilerimize bir internet siteniz var mı? Bilgesam nedir? Neden kurulmuştur? Bir dakikada bir yanıt verirseniz sevinirim.
Bilgesam Türkiye'de toplumsal çalışmaları, güvenlik alanı dahil sosyal çalışmalar temelinde karar alıcılara ve topluma geri bildirim vermek, bilgiler sunmak üzere kurulmuş bir düşünce kuruluşu. 2008 yılında İstanbul merkezli kuruldu. Bir bilge kurulumuz var, içinde üst düzey bilim adamları, akademisyenler, büyükelçiler, emekli askerlerden oluşan 20 kişilik bir bilge kurulumuz. Onun yanında bir akademik kurulumuz var. Bir internet sayfamız var, bilgesam.org.tr. Dolayısıyla bilgesam olarak girdiğinde bizim yayınlarımızın tamamına PDF olarak ulaşabiliyor.
Bunu soracaktım. Bu araştırma gibi diğer çalışmalarınıza da internet sayfanızdan
kesinlikle
ulaşılabilir.
Tam metin olarak ulaşabilirler.
Hocam çok teşekkür ediyorum Doktor Sayın Salih Akyürek.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu kez doğru söyledim soyadınızı hocam.
Doğru, teşekkür ediyorum.
Daha önceki programlarımızda da stüdyomuzda görmek istiyoruz. Gerek sizi gerekse kurumunuzun diğer sizin gibi önemli hocalarını. Tekrar teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, ilginç bir konuydu. Doktor Salih Akyürek hocamızla konuştuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. Gölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Ve devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz iz düşüme. Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, TASAM Başkan Danışmanı Profesör Doktor Sayın Ali Engin Oba, aynı zamanda emekli Büyükelçi. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Şimdi 24-28 Temmuz'da Barack Obama, evet, Afrika'ya bir ziyarette bulunuyor.
Evet.
Siz bu ziyareti takip ettiniz.
Evet.
Ve buna ilişkin bir yazı, evet, kaleme aldınız. Öncelikle dikkatinizi çeken unsurlar, kaleme aldığınız yazıda öne çıkarttığınız unsurlar dinleyicilerimizle paylaşır mısınız Sayın Büyükelçim?
Tabii Amerikan Cumhurbaşkanlığı'nın Afrika'ya ziyareti çok önemli. Şöyle düşünüldüğü zaman Clinton, Bush ve daha sonra da Obama Afrika ile ilgili olarak daha değişik politikalar izlediler. Obama'nın Afrika kökenli oluşu, biliyorsunuz Kenya, babası Kenyalı bir Müslüman. Zaten ismi de Hüseyin Barack Obama. Ama kendisinin Afrika'ya gereği kadar ilgi vermediği yönünde eleştiriler yapıldı.
Katılıyor musunuz bu eleştirilere?
Bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Çünkü bir kere bu meşhur bir kanun var, önemli bir kanun bu. Growth and Opportunity Act, Büyüme ve Fırsatlar Kanunu. Bu Clinton'ın ortaya çıkardığı bir kanun. Bu Afrikalı kökenli malların Amerika'da girmesini, kolaylıkla girmesini ve satılmasını sağlıyor. Böylelikle Afrika'ya ticaret imkanı, dünyanın en büyük pazarlarından birisi olan Amerika'da bu malların sürümü suretiyle büyük gelir, büyük tabii relatif, göreceli bir kavram olarak kullanıyorum. Mesela bu ticaretle birçok ülkeler Amerika ile olan ticaretini birkaç misli büyütmek imkanına oldular. Bizim de bu arada mesela Etiyopya'da büyük tekstil yatırımcılarımız var. Bunlar Etiyopya'ya büyük katkıda bulunuyorlar ama orada ürettikleri tekstil ürünleri Amerika'ya vergisiz çok az bir gümrükle veyahut da girmesi tabii bizim yatırımcılarımızı da çeken bir unsur oluyor. Bugün Etiyopya Amerika'nın en yakın ilişkilerde bulunduğu ülkelerden birisine takım ki Etiyopya'yı da ziyaret ediyor biliyorsunuz. Etiyopya'daki demokratik gelişmeler, iktisadi kalkınma, büyüme hepsi Amerika'nın ilgisini çekiyor. Dolayısıyla bu kanun Amerika'ya büyük prestij sağlamış durumda ve bunu Clinton'ın bu kanununu Obama bu sene bir 10 yıllık için daha uzattı. Dolayısıyla onun bu uzatmayı kabul ettirmesi Amerikan sistemi içindeki senatoya ve daha sonra daha önce de bir Afrika zirvesi düzenlemesi hepsi ve bu ziyaret daha önce yaptığı 3 ziyaret değişik yerlere ve en sonunda bu 4. ziyaretle Afrika'ya olan Amerika'nın ilgisini vurgulamasının yanında Afrika'nın bir partneri, ortağı oluşu görüşünü çıkararak büyük bir devletin Afrika'daki ülkelerle işbirliği yapmak, onların ekonomik ve diğer sosyal, toplumsal ve bununla irtibatlı olarak birçok sorunlarına çözüm bulma amacına yönelik hakikaten bir ortak niteliğini taşıdığını vurgulayarak böyle bir amaçla kendisinin Afrika'da bulunduğunu son ziyareti sırasında ve bütün bu sorunlara ki bu hem Nairobi'de Kenya'da hem de Etiyopya'da Afrika Birliği'nde konuşmasında bütün Afrika'nın sorunlarına değiniyor. Çok enteresan. Yani
Sayın Bükerçin burada merak ettiğim Çin etkisinin bu ziyarette gündeme gelip gelmediği Afrika'da.
Şüphesiz Çin Afrika'nın en önemli ortaklarından birisi haline gelmiş. Belki de en büyük ortağı. Bu ortak tabirini şey olarak kullanıyorum tabii. Yani Çin Afrika'da tabii kaynaklarından yararlanmak istiyor. Bunlardan çok iyi yararlanıyor. Bunun yanında aynı zamanda bizim yapmadığımız ve yapmamız gerektiğine inandığım hızlı bir şekilde Afrika'ya Çinlileri yollayarak yani bir Çin diasporasını Afrika'da oluşturarak Afrika'yı her bakımdan kapsayan bir politika izliyor ve biliyorsunuz kapitalist bir zihniyet ama komünist bir devlet anlayışıyla her işi çok kolayca yapabiliyor. Birçok inşaat, birçok büyük merkezi yaparak hediye edebiliyor. Ve Çinlerle Afrikalıların forumlarını düzenleyerek hep Afrika'ya hem kendi ekonomik çıkarı açısından hem de Afrikalıları memnun edebilecek yöntemler ve yönlere eğilerek hareket ediyor. Yani burada Batılıların demokrasi, insan hakları, corruption, bozukluk gibi kavramlarının deşilmesindeki çabaları o sadece Afrikalılarla iyi ilişki kurarak iyi iş yapmak ve Afrikalıların taleplerini tatmin ederek kendisinin daha önemli bir konuma gelmesini sağlamak amacını güdüyor. Ve bunda çok başarılı oluyor.
Biraz sizin söyledikleriniz de Sayın Bükerçin son derece ilginç ve şu açıdan da önemli. Bizim için de, bizim İz Düşün programı için de bundan yaklaşık 10 yıl önce yine bu mikrofonda henüz emekli olmamıştı Büyükelçi Sayın Murat Bilhan.
Evet.
Bugünleri sizin şimdi ifade buyurduğunuz şekilde öngörmüştü. Kendisi biliyorsunuz Afrika'da uzun yıllar Büyükelçilikte yapmıştı. Ve geldiğimiz nokta sizin de ifadelerinizle aynı olmuş.
Evet, Afrika'da bugün...
Türkiye'nin yapması gereken çok işler olduğunu söylemişti. Gerçi şey ziyaretinden biraz uzaklaşıyoruz ama bu konudaki görüşleriniz de merak
ediyorum. Evet, tabii yani biz, bugün Afrika politikamız çok önemli merhaleler kat etti. Bunu da kabul etmek lazım. Biz bakanlıkta çalıştığımız zaman Afrika marjinal bir konuydu. Çok az Afrika postu vardı ve Afrika Doğu-Batı çekişmesinin bir aracı olduğu için Türkiye NATO üyesi, Batı'nın bir parçası olarak bu çizgilere göre hareket etti. Bütün dikkat ederseniz Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrika'sında çok az misyonumuz vardı. Esas Kuzey Afrika ağırlıklı bir dış politikaya sahiptik ama yani
Kara Afrika diye ifade edilen bölgede
hem imkanlarımız açısından çünkü Türkiye bugün Afrika'daki etkinliğini sadece bir arzusunu tatmin etmek için değil, imkanlara da sahip olduğu için gerçekleştiriyor. Bu ne demek? Türkiye bugün aşağı yukarı 150 milyar dolarlık ihracatı, ondan daha fazla ithalatı, diğer kalemlerdeki girişler, turizmi, navlun vesaire ve bunun yanında İstanbul gibi büyük bir merkezin mevcudiyeti, Avrasya'nın ortasında yer almış Türkiye bugün imkanlarıyla ve bu çerçevede TİKA aracılığıyla da sağladığı dış yardımlarla çekici bir partner haline gelmiştir. Soğuk Savaş döneminde Türkiye bu imkanlara sahip değildi. Türkiye güvenlik ağırlıklı dış politikasını yürütürken ekonomisi de ihracat ve ithalat rakamları nazara dikkate aldığı zaman sorunlu bir ülkeydi. Yani bugün ekonomimizin çok iyi durumda olduğunu söylemiyorum ama mukayese edildiği zaman tabii Türkiye bugün belki çok iyi bir konumda tarihsel süreç açısında baktığı zaman. İşte bu zenginlik aynı zamanda Afrikalılara da hitap eden bir partnerlik imkanını yaratıyor. Türkiye onlara yardım eli uzatan bir ülke durumuna gelmiş vaziyette. Bu da tabii Türkiye'yi hem kendisini tanıtmak, ticaret partneri olarak bu ülkelerde iş yapmak, hem de aynı zamanda büyük bir kıta olan 54 devletin mevcut olduğu ve bu kıtada bir etkin politika gütmek istiyor. Bu da tabii Türkiye'nin son zamanlarda uyguladığı küresel aktörlük politikasına çok derece uygun. Birleşmiş Milletler'de etkinlik sağlamak istiyorsanız Afrika ile çok iyi ilişkide olmanız lazım. Dünya üzerinde bir etkinlik sahibi olmak istiyorsanız bütün dünyayla açık, bu dünyayı kavrayan bir politika izlemeniz lazım. Türkiye bir süreden beri biliyorsunuz bu politikayı uygulamaya çalışıyor. İnişlerle, çıkışlarla, zorluklarla ama bu politika
ama bir
Afrika boyutunda son derece başarılı olmuştur. Ben bunu belirtmek istiyorum.
Böyle yani, bir açılım gereği gördük.
Böyle bir açılım gergili oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kendi içinde ilk defa tarihinde bir Afrika Genel Müdürlüğü oluşturdu. Bu Afrika Genel Müdürlüğü bütün Afrika'yı kapsayan bir politika izlemeye başladı. 2008'de birinci zirveyi yaptık. Geçen sene ikinci zirveyi yaptık. Böylelikle bu alanlarda eksikliklerimizi de gidererek Afrika'da etkin bir politika gütmek yoluna girdik. Tabii bizim burada karşımızda rekabet edeceğimiz ülkeler var, büyük ülkeler var. Afrika'nın eski sömürgeci güçleri var, yeni ülkeler var. Bunların başında Çin var, Kore var, Japonya var, Hindistan var, Güney Afrika var. Bütün bunlar
eski Avrupalı kolonyalist devamları.
Bize bütün bunlar Afrika'daki politikamızın devamlı suretle dikkatle incelenmesi gerektiğini ve zaman zaman da gözden geçirilerek yeni şartlara uydurulması gerektiğini.
Zaman daralıyor Sayın Büyükelçim ama önemli bir öngörü var. Bu öngörüye katılıp katılmayacağınızı merak ediyorum. Afrika'daki mevcut sorunlar eğer kısa vadede giderilemezse, özellikle kuzeyinden başlayan göçün İtalya kıyılarında sık sık facialar yaşanıyor, önlenemeyecek düzeylere varabilecek kadar sıkıntı yaratacağı konusu Barack Obama'nın bu ziyaretinde gündeme geldi mi bir? Bir ikincisi de sizin bu konudaki görüşünüzde.
Şimdi hiç şüphesiz Afrika birçok değerlendirmelere göre bugün ekonomik açıdan gelişen ve bu gelişmesinin meydana getireceği olumlu adımların değerlendirildiğini görüyoruz. Ama bazı yorumcular Afrika'nın tabii maddelerinden kaynaklandığını söylüyor. Yani esas Afrika'nın endüstrileşmesi ve küçük ve büyük işletmelerin oluşması, bir ekonomik kalkınma sürecine girmesi daha gerçekleşmiş değil. Ama hiç şüphesiz Afrika yaklaşık 2 milyon nüfusu aşağı yukarı bu çağın ortalarında 2 milyar nüfusa sahip olacak. Ve Afrika yapılan değerlendirmelere göre 2050 yılında bugünün Çin'i durumu haline gelecek. Yani bugünün Çin'i ne demek? Bir nevi Eldorado. Nasıl Eldorado? Yani iş gücü ucuz. Burada üretim daha ucuza mal olduğu için dünya pazarlarını işgal edebilecek bir üretim imkanı. Şimdi bu konuda birçok araştırmalar yapılıyor ve bunlar yayınlanıyor. Ben Allah rahmet eylesin Sayın Demirel'e son görev yerim olan Kinshasa'ya gitmeden önce bir nezaket ziyaretinde bulunmuştum. Ve bana Afrika 21. yüzyılın yıldızı olacak dedi. Bu laf şimdi kullanılıyor. Bunu çok dikkatinizi çekerim Sayın Demirel'in.
Ziyaret tarihiniz
1990 2004 Nisan ayı.
Evet, 2004 11 yıl önce.
11 yıl önce evet. Kendisini evinde ziyaret ettiğim zaman bana bunu söyledi. Bugün 21. yüzyılın yeni yükselen gücü tabiri birçok değerlendirmelerde okunuyor. Afrika bence bizim için ilgi çekmeye devam edecek.
Afrika, son bir dakikamıza
Afrika,
girdik.
Afrika bu nedenle üzerinde durmamız gereken bir husus ve bu nedenle bizim Afrika'ya aynen Avrupa'ya yaptığımız gibi oraya da yerleşecek insanın gitmesine, Türk insanının gitmesine teşvik etmemiz lazım.
Buna hazır olmamız lazım.
Afrika'da Türklerin etkin bir ülke haline gelmeleri, Afrika'da da diaspora, bir Türk diasporasının oluşmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bütün bu meydan okumalar, diğer ülkelerin Afrika'daki etkinliklerinin bence en önüne geçirebilecek unsur, vatandaşlarımızın oraya girerek orada bir yeni bir yaşam yaratarak Avrupa'daki gibi bir Türk diasporasını oluşturmaları. Bu evet. Afrika'yı bizim açımızdan son derece etkin bir bölge haline getirecek ve Türk dış politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Zaten bugün bu politik bugün zaten Afrika Türk dış politikasının ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Bunun daha da ileri götürülmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ben de önümüzdeki programlarda bu konuyu bir kez daha sizinle konuşmayı arzu ediyorum. Daha uzun bir sürede görüşlerinizi dinleyicilerimizle ve bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum Sayın Büyükelçim. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim.
Ayağınıza sağlık, sağ olun. Ağzınıza sağlık.
İlginize teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, TASAM Başkan Danışmanı, Profesör Doktor Sayın Ali Engin Oba, sayın emekli büyükelçimizde Amerika Başkanı Obama'nın Afrika ziyaretini konuştuk ve iz düşümü de bitirdik bu hafta. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalınız.
İz düşüm.